Ayrım 3. Denge Oyunu. 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası. Selim Deringil. Sayfa 14. Bölüm 2. Genel Ekonomik Durum. Cumhuriyet'in kuruluşundan 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine kadar 16 yıl geçtiği halde savaşın başında Türkiye ancak çok cılız ekonomik kalkınma kaydedebilmişti. Bunun başlıca nedeni gerçek ekonomik büyümeye geçilmeden önce tarımda ve sanayide uzun bir onarım döneminin yaşanmasıydı. Hükümetin seferber edebildiği tüm olanaklar, idari ve teknik iş gücü ard arda gelen savaşların yol açtığı tahribatı onarmaya yönelikti. 1. Z.Y. Herschlag, Introduction to the Modern Economic History of the Middle East, Economic Development in Republican Turkey, sayfa 171. Genç devletin ekonomi politikası, dış politika felsefesini oluşturan etmenlerin en önemlilerindendir. Türkiye'nin politik bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlığıyla aynı paralelde görülüyordu. Atatürk, politik bağımsızlığın iktisadi bağımsızlık olmaksızın hiçbir anlam taşımadığını defalarca söylemişti. Aynı gerçeği İnönü Lozan Konferansı'nda da açıkça beyan etmişti. Ülkem için ekonomik köleliği asla kabul edemem. 2. S.R. Sonyel, Turkish Diplomacy, 1918-1923, sayfa 208. Dışa bağımlılığı politik alanda reddettiği gibi ekonomik konularda da buna karşı kesin tavır alan Türkiye, kendi kendine yeterli olmayı ana amaç olarak benimsedi. Çevresinin düşman veya en azından güven telakki etmeyen devletlerle sarılı olduğunu gören Türkiye, temel gıda ve sanayi maddelerinde kendine yeterliliğin tek yolu olduğuna karar verdi. 3. R.D. Robinson, The First Turkish Republic, sayfa 116. Ama çok zor koşullar altında çalışmak zorundaydı ve ülkenin uğradığı tahribat akıl almaz boyutlardaydı. Aynı zamanda lider kadronun askeri ve otoriter bir göreneği vardı. Ekonomik alanda da oldukça tecrübesizdiler. Lozan'da İnönü'nün iktisadi ve mali konulardaki bilgi eksikliği onu çok zorlamıştır. 4. Sonyel, sayfa 200. Asker kökenli lider kadro, otoriter ve katı devlet görüşlerini ekonomiye uyguladıkları için başarılı olamadılar. 1945'te kişi başına milli gelir 1929'un çok az üstündeydi. 5. Şefik Bilkur, Türkiye'nin Milli Geliri Devlet İstatistik Dairesi, 1949. Her ne kadar bütün bir zümrenin ortak kişiliğinden veya milli karakterlerinden söz etmek sakıncalı olsa da, bu sırada iş başında olan kadronun Osmanlı ve asker kökenli oluşlarından kaynaklanan bir dünya görüşleri vardı. Devlet kavramına yaklaşmaları merkeziyetçi ve otoriterdi. Türkiye'nin ciddi ekonomik sorunları olduğunu çok iyi biliyorlar ve samimiyetle bunlara kalıcı bir çözüm getirmek istiyorlardı. Ama uzmanlıkları farklı bir alandaydı. Sonuç olarak 2. Dünya Savaşı arifesinde Türkiye hala çok geri kalmış ve ekonomik olarak güçsüz bir ülkeydi. Doğal olarak bu hiç ilerleme kaydedilmemiş demek değildi. Altyapı ve genel düzenleme olarak önemli adımlar yapılmıştı. Ama Türk devlet adamları henüz bir arayış içindeydiler ve ekonomi geçmişten devraldığı ağır mirası henüz aşamamıştı. Yabancı sermaye ve bir zamanların istenmeyen kişileri, yabancı uzmanlar geri çağrıldı. Ve 5 yıllık planlar çerçevesinde dış borçlanmaya gidildi. 1930'ların sonuna gelindiğinde özellikle Almanya ile ciddi bir bağımlılık sorunu ortaya çıkmıştı. Kendi kendine yeterlilik ekonomik alanda gerçekleşememişti. Türk yöneticileri ekonomilerinin topyekun bir savaşta bütün devletlerle boy ölçüşemeyeceğinin bilincindeydiler. Ekonomik alanda elde edilemeyen mutlak bağımsızlık, dış politika felsefesinin politik bağımsızlık boyutuna daha da fazla önem verilmesine yol açtı. Kurtuluş Savaşı'nda durum. Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren Atatürk'ün düşüncesinde ekonomik sorunlar önemli bir yer işgal ediyordu. Erzurum ve Sivas kongrelerinde ekonomik bağımsızlığın önemi vurgulanıyordu. Bir yandan cephede Yunan işgal kuvvetleriyle silahlı mücadeleyi, öte yandan İstanbul hükümetiyle politik mücadeleyi sürdürürken Mustafa Kemal yıkılan imparatorluğun enkazından doğacak devletin politik ve ekonomik geleceğini hazırlıyordu. 6. Herschlag, sayfa 165. Ama sorunlar çok büyüktü. Ülke 1909'dan beri sürekli savaşıyordu ve özellikle Yunan işgali sırasında en verimli yöreler büyük hasara uğramıştı. Enflasyon ciddi boyutlara varmış ve tedavüldeki para 1915'te 6,5 milyon TL iken 1919'da 161 milyon TL olmuştu. 7. A.G.E. sayfa 165. Atatürk'ün ekonomik sorunlara verdiği önem İzmir İktisat Kongresi'ndeki sözlerinden açıkça anlaşılmaktadır. Türk milletinin hayatıyla, yükselişiyle doğrudan ilgili ve bağıntılı olan milliyetin iktisadiyatıdır. Yani Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır, fakat yeni Türkiye Devleti bir iktisat devleti olacaktır. Lozan Konferansı'na gitmeden önce İnönü'ye en kesin talimat kapitülasyonlar konusunda verilmiştir. Konferansın hakim kalması pahasına bunları reddedecektir. Nitekim öyle olmuştur. Lozan'da İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon ve Amerikan delegesi Child İnönü'ye baskı yapmışlar. Ocak 1923'te önüne koydukları son önerileri reddettiği takdirde Türkiye'nin kalkınması için bir tek Amerikan dolarını veya İngiliz şilinini göremeyeceğini söylemişlerdi. 9. Sonyel, sayfa 167. Bu ekonomik konuların Türkiye'nin iç işlerine karışmak için vesile edilmesine karşı böylesine duyarlı birine takınılacak en yanlış tutumdu. Lozan Konferansı Türkiye için politik alanda her ne kadar başarıyla sonuçlanmışsa da ekonomik alanda bu başarı aynı düzeyde değildir. Evet, kapitülasyonlar kalkmış ve Türkiye kendi kendisinin efendisi haline gelmişti ama en azından kısa vadede Lozan'ın bazı hükümleri ekonomiye ağır yükler getirmişti. Örneğin 1923'ten 1929'a kadar gümrük vergilerini 1916 düzeyinde tutmak zorundaydı. Yabancılara verilen imtiyazların büyük bir bölümü yürürlükte kalacak ve ancak 15 sene zarfında devletleştirilebilecekti. En son demiryolu imtiyazı Fransızlardan 1947 gibi geç bir tarihte devralınacaktı. 10. Robinson, sayfa 107. Sahil taşımacılığıyla ilgili imtiyazlar 1923'ten itibaren 3 yıl uzatıldı ve Türkiye kabotaj hakkını ancak 1926'da elde etti. Osmanlı borcunun Türkiye'ye intikal ettirilen miktarı Lozan'da uzun pazarlıklara konu olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen meblağ 84.6 milyon sterlin olarak hesaplanmıştı. İnönü her ne kadar bunu önemli ölçüde düşürebildiyse de yılda ödenmesi gereken 7 milyon TL bütçeye ağır bir yük getiriyordu. Ödemeler ancak 1929'da başlatıldı ve 1930'larda bütçenin %13-18 kadarlık bir kalemini oluşturdu. Ama giderek bu oran %5'e düşürüldü. 11. Harçlık, sayfa 167. Yatırımlar alanında ise her ne kadar Zivkova, ulusal burjuvazi ile uluslararası kapitalin ilişkilerinin 1927 gibi erken bir tarihte başladığını söylese de, başka kaynaklar yabancı yatırımcıların yeni ulusçu Türkiye'ye kuşkuyla baktıklarını vurgular. 12. Ludmila Zivkova, Anglo-Turkish Relations 1933-1939, sayfa 4. Ülke yabancı sermayeye kapalı olmamakla birlikte bu sermayeyi kendi kurallarına göre kullanmak isteyen iktidara yabancılar güven duymuyorlardı. Kapitülasyonların kalkması ve imtiyaz sahiplerine çıkarılan idari engeller yabancı sermaye çevreleri için Türkiye'nin cazibesini azaltıyordu. 13. Bilinçli bir tutumla dış müdahalelerden arınmış bir ekonomik yapının yaratılmak istenmesi, kapitülasyonların iptali ve yabancı yatırımların durumunun yeniden gözden geçirilmesi, Osmanlı borcunun alacaklılar açısından elverişsiz koşullarda likide edilmesi, bütün bunlar büyük devletlerin yerleşmiş çıkarları için korkunç tehlikeler olarak görülüyordu. 14. Herschlag sayfa 165. Türk yöneticilerin ise yabancıların niyetleri konusunda derin kuşkuları vardı. Geçmişteki zulmün ve entrikaların anıları Türklerin her türlü yabancı ekonomik müdahaleye ve faaliyete karşı tavırlarını belirlemişti. 15. Herschlag sayfa 167. Amerikalı Chester şirketinin geniş demir yolu, petrol ve maden imtiyazlarından çekilmesinden sonra başvuran Fransızlara aynı imtiyaz verilmedi. Amerikan sermayesi Türkiye'deki lider kadroya göre emperyalizmle lekelenmemiş olarak görülüyor ve teşvik edilmek isteniyordu. Ama Amerikan sermayesi çekimserliğini sürdürdü. 16. Herschlag sayfa 167. Ekonomik kalkınmayı kısa vadede olumsuz yönde etkileyen bir başka olay ise Yunanistan'la gerçekleştirilen nüfus mübadelesiydi. 1920'lerde 1 milyon 400 bin kadar Rum Türkiye'yi terk etti. 17. A.G.E. sayfa 169. Bu insanların ticaret ve zanaat kollarındaki uzmanlıkları ve girişimci gelenekleri böylece yitirilmiş oldu. Devletçiliğe doğru. Kurtuluş Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar Türkiye'nin ekonomik gelişme süreci ikiye ayrılabilir. Birincisi 1923-1930 devresi, ikincisi 1930-1939. Birinci devrede devlet ekonomiye fazla karışmadan özel sektörün kalkınma görevini üstlenmesini bekledi. Bu başarılı olmayınca 1930'dan sonra doğrudan devlet müdahalesine gidildi ve devletçilik yöntemi benimsendi. Ama her iki yolla da liberal ekonomi ve devletçilik beklenilen sonuç alınamadı ve İkinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde Osmanlı'dan devralınan geri kalmışlık mirası aşılamamıştı. İmparatorluk döneminde Diyonu Umumiye İdaresi'nin elinde olan tütün, alkol ve tuz tekelini Cumhuriyet hükümeti ancak 1927'de ele geçirebildi. Bu bütçeye yılda 40 milyon TL'ye kadar gelir sağladı. 18. A.G.E. Gümrüklerin de henüz denetlenemediği buna eklenirse 1929'a kadar büyük bir gelir kaybının söz konusu olduğu kolayca anlaşılacaktır. 1927'de Teşvik-i Sanayi Kanunu meclisten çıktı. Özel teşebbüse geniş hareket olanakları ve devlet desteği sağlanıyordu. Ama bu kesim ayrılan azınlıkların ayrıcalıklı konumlarını ele geçirmekle yetindi. Gerçek anlamda bir sanayi altyapısının kurulmasını sağlamadı. Aynı zamanda ülkenin fakirliğinden yararlanarak kendilerini zenginleştirmeye baktılar. Daha önce azınlıkların ayrıcalığı olan yabancı şirketlerin ithalat acenteliği, temsilcilikleri gibi yatırım gerektirmeyen ve yüksek kâr sağlayan işlere girişildi. Özellikle gıda maddeleri gibi talebi çok fazla olan malların Lozan'ın hükümlerinden faydalanılarak denetimsiz ithal edilmesi bu zamanın özelliklerindendir. İsmail Cem, Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi 269, Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Cilt 1, sayfa 165. 1938'e gelindiğinde fabrika denebilecek çok az sayıda iş yeri vardı. Sanayi kuruluşlarının %90'ı fabrika denilemeyecek bir takım derme çatma tesislerdi. 20. Aydemir, İkinci Adam, Cilt 2, sayfa 394. Bir yabancı gözlemcinin sözleriyle. Yerli kapitalistlerin yabancı kuruluşları satın almada gösterdikleri beceriksizlik veya isteksizlik bu işin devlete düşmesi demekti. 21. Robinson, The First Turkish Republic, sayfa 105. Özel sektörün ülke için hayati önem taşıyan altyapısal atılımları gerçekleştirememesi, dünya ekonomik buhranının liberal ekonomiye indirdiği darbe ve çevrede görülen devletçilik örneklerinin görece başarılı oluşları, Türkiye'de de devletçilik, etatizm çığırını açtı. Devletçi ekonomide de amaç kendi kendine yetecek düzeye ulaşmaktı. Bütün çabalara rağmen bu yolda ülkeyi düzlüğe çıkaramadı. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde Türkiye ekonomik bağımsızlığın zorlaştığını ve savaşın kendi koşullarını getirdiğini gördü. Savaş ekonomisi ve tarım sorunu. Genç Cumhuriyeti en çok zorlayan ekonomik sorun tarım sorunu olmuştur. 1939'da Türkiye nüfusunun %70'i tarımla uğraşıyordu. 1940 sayımına göre 17.820.950 olan toplam nüfusun 13.475.000'i kırsal kesimde yaşıyordu. 22. Aydemir A.G.E. sayfa 60. Toprak reformu ülkede ilk kalkışılan işlerden biriydi. 1923'ten sonra bu konunun üzerine gidilmiş ama başarılamamıştı. 1920'lerde nüfus mübadelesi sonucu boşalan toprakların çoğu büyük toprak sahiplerinin eline geçmişti. Reform hareketi en üst düzeyde iyi niyetle ele alınmış olmasına karşın yerel düzeyde yolsuzluklar ve düzensizlikler görülüyordu. Atatürk döneminin toprak sorununa ait ilk ciddi denebilecek istatistik 1938 yılına aittir. 35 ilde yapılan ve diğer illere teşmil edilerek bulunan bu rakamlara göre tarımdaki mülk sahiplerinin %0.25'i, binde 2,5'u toprakların %14'üne, binde 140 sahiptir. Bu oran aynı korkunç eşitsizliğin yansıdığı 1913 rakamlarıyla hemen hemen eşittir. Tek cümleyle özetlendiğinde Cumhuriyet'in bu ilk dönemi köylünün yüzyıllardan beri sürdürdüğü yoksul yaşantısına hiçbir değişiklik getirmemiştir. 23. İsmail Cem, O.P. sayfa 309. Çağlar Keyder ve Şevket Pamuksa 1935'te hububat üretiminde 1929 yılı düzeyine oranla gerileme görüldüğüne işaret etmektedirler. 1930'ların ikinci yarısında toprak reformu konusunun üzerine gidilmiş ve böylelikle Türkiye'nin kendine yeterli olmayı hedeflediği dönemde tarım kesiminden sanayi kesimine artık aktarımı gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise Anadolu tarımı çok büyük darbe yemiş, üretim düzeyleri çok önemli gerilemeler göstermiştir. Buğday üretim düzeyi 1938'den 1945'e %49, 1938 sabit fiyatlarıyla toplam hububat üretimi ise 1938'den 1945'e kadar %52 oranında düşüş göstermiştir. Yetişkin nüfusun 1 milyon kadarının askere alınması, öküzlerin ordu adına müsaadesi, çiftçinin ürününü değerinin altında devlete satmaya zorunlu tutulması, savaş koşullarının ağırlığına dikkat çekmektedir. 24. Çağlar Keyder ve Şevket Pamuk, 1945 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu üzerine tezler. Yapıt Aralık Ocak 1984-85, sayfa 52-63. Sorun sanayide olduğu gibi tarımda da gerçek kalkınmaya geçilmeden önce yoğun ve uzun bir onarımın gerekliliğiydi. Herschlag'ın da dikkati çektiği gibi uzun ve sürekli savaşlar yıkımı yaygınlaştırmış, tarımı bazı yörelerde yok etmişti. 1920'lerde saptanan verimdeki artış bu çerçeve içinde değerlendirildiği zaman görülür ki bu ancak 1913 düzeyine yaklaşılması demektir. Örneğin tütün üretiminde 1930'ların başında Türkiye ancak 1913 yılının düzeyine ulaşmıştı. 25. Herschlag sayfa 174. İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu yıl 1938, ulaşım güçlükleri İstanbul'da Çin pirincinin Samsun pirincinden daha ucuza satılmasına neden oluyordu. 26. Aydemir sayfa 62. Herschlag, tarım ülkesi olan Türkiye'de o yıllarda kalkınmanın gerçekleşmesi için tarımda kalkınmanın zorunlu olduğunu vurgular. Ama bu olmamıştır ve genel kalkınma düzeyini olumsuz yönde etkilemiştir. Devletçilik dönemindeki reform tarımda ilerlemeyi sağlayamadı. 27. Herschlag, sayfa 190. Şevket Süreyya Aydemir de İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu sıradaki durumu şöyle anlatır. Yani tek şef, tek parti ve otoriter hükümet nizamı, Türkiye'nin temel meselesi veya temel meselelerinden biri olan toprak ve zirai siyaset alanında kendi varlığının hikmetini hiçbir suretle uygulama alanına koyamadı. 28. Aydemir, sayfa 63. Uygulamadaki bir başka önemli eksiklik de savaş ekonomisi hazırlıklarında görülüyordu. Dünyanın muhtemel bir savaşa yaklaştığı yıllarda bu konuyla hiç denilecek kadar az ilgilenildi. Ekonominin savaş koşullarına ayak uydurmasını sağlama amacını güden bir rapor, ancak savaşın ilk haftasında 8 Eylül 1939'da CHP Yönetim Kurulu'na getirildi. Milli Korunma Kanunu olarak yasalaşması ise 26 Ocak 1940 tarihini buldu. Gerçek şudur ki savaş ekonomisi bakımından zaten ele alınmamış, geri ve örgütsüz bir ülke olan Türkiye'de bu alanda başvurulmak istenen zorunlu tedbirler de bürokrasinin duvarlarına vurarak yıpratılmış ve tesirsizleştirilmiştir. 29. A.G.E. Sayfa 74. Başka bir bağlamda Aydemir şunu söyler. Memleket bir savaş ihtimali karşısında hemen her cephesiyle halsiz ve yetersizdir. İkinci Adam, Cilt 2, sayfa 131. Aydemir bu tutumda genel savaş bezginliğinin payını haklı olarak vurgulamaktadır. Ülkenin her tehlikeye karşı savunulması gerektiğini söyleyen Atatürk bile memlekette devamlı bir askeri hava yaratmaktan daima kaçındı. 30. A.G.E. sayfa 206. Ülke 1909'dan beri sürekli savaşıyordu. Yorgundu. Savaş ekonomisi planları askıda kaldı. Biz 2. Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda ne hükümetçe ne aydınlar tarafından ne de orduca bu konuya yönelemedik. 31. A.G.E. Sanayinin, tarımın, ulaşımın, ticaret ve fiyat politikasının milli savunmayla yakından ilintili olmaları gerekirdi. Bu sağlanamadı. Savaş sırasında sivil ve askeri kesimlerin iaşesinde ciddi zorluklarla karşılaşıldı. Hükümetin, üreticinin ürününü düşük taban fiyatlarıyla ve zorunlu olarak kendisine satmasını zorunlu kılması yaygın hoşnutsuzluğa yol açtı. Tarımsal siyasetin ve tarımsal gelişmenin Cumhuriyet yılları boyunca da harekete geçirilememiş olması, İkinci Dünya Savaşı içinde bütün acı gerçekleriyle sonuçlarını ortaya serdi. 32. A.G.E. sayfa 199. Dış etkiler. İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki gelişmeler ele alındığında 1922'den beri güdülen ekonomik ve politik alanlardaki bağımsızlığı koruma siyaseti göz önünde bulundurulmalı. Yeni nesil Türk devlet adamlarının psikolojik formasyonunu oluşturan iç işlerine müdahale korkusu unutulmamalıdır. 33. W.N. Medlicott, Economic Blockade, Volume 1, sayfa 269. Bu devlet adamları kalkınmayı dış borçlar veya yabancı danışmanlar gibi dış unsurlara bağlanmadan gerçekleştirmek istiyorlardı. Uygulamada bunun olanaksız olduğu görüldü. Alman ekonomisinin tekrar dış pazarlara açılması ve Hitler'in iktidara gelmesi, Türkiye'nin önemli ölçüde dış finansmana ihtiyaç duymasıyla aynı zamana rastlar. Almanya ile politik ilişkiler normal bir dostluk düzeyindeydi ama bu sıralarda ekonomik ilişkiler ön plana geçmiştir. Almanya için ekonomi politik egemenlik sağlamak için bir araçtı ve geleneksel nüfuz alanı olan Balkanları tekrar ele geçirme çabası içindeydi. Almanya'nın coğrafi konumunun bu yöredeki ülkelere yakınlığı onun burada ekonomik ve politik baskı uygulamasını mümkün kılıyordu. 34. Zivkova, sayfa 73. Politik ve ekonomik nüfuzun Almanya'nın dış ilişkilerinde birbirlerini nasıl tamamladıkları, Alman dışişlerinin Türk-Alman ekonomik ilişkileri başlıklı genelgesinden kolayca anlaşılır. Bu belgede clearing ve kredi antlaşmalarının hızlandırılmasının gerekçesi şöyle verilmektedir. Türkiye, Almanya'yı ekonomik alanda daha sıkı bağlamak ve böylece bu ülkedeki politik etkinliğimizi arttırmak. 35. DGFP, Series D, Volume 5, No. 545. Türkiye dış ticareti ile dış politika felsefesi arasında sürekli uyum sağlamaya çalışmıştır. Aslında Türkiye'de diplomatik mücadelenin değerlendirilmesi pazar çekişmeleri ve borçlanmalar ışığında yapılmalıdır. 36. Barbara Ward, Turkey, sayfa 91. 1930'ların ortalarına gelindiğinde Almanya'ya ekonomik bağımlılığın dış politika felsefeleriyle bağdaşmadığını gören Türk devlet adamları çok yanlı bir dış ticaret arayışı içine girdiler. Bu bağlamda tümüyle başarılı oldukları söylenemez. 1937'ye gelindiğinde Almanya Türkiye'nin yün iplik ve kumaş ihtiyacının %78'ini, demir ve çeliğin %69.7'sini, makine ve mamul maddelerinin %61'ini, kimyevi maddelerinin %55.4'ünü temin ediyordu. Buna karşılık Türkiye'nin ham yününün %75'ini, ham pamuk ve kromunun da %70'ini alıyordu. 37. Medlicott, A.G.E, sayfa 270-271. 1939'da Almanya halen Türkiye'nin ihraç mallarının %50'sini alıyordu. Sorun, Türkiye'nin ihraç mallarının çoğunun tarımsal ham madde oluşundan kaynaklanıyordu. Burada önemli istisna kromdu. İngiltere ve Fransa bu maddeleri sömürgelerinden veya eskiden beri ticaret bağlantıları olan ülkelerden daha uygun koşullarla sağlıyorlardı. Örneğin pamuğu Mısır'dan, şekeri Fransız Batı Hint adalarından, tütünü Amerika'dan temin ediyorlardı. 38. Ward, sayfa 91. Kurat, Alman pazarından çekilmenin o yıllarda Türkiye'ye zarardan başka bir şey sağlamayacağını işaret eder. Ayrıca Türk tarım ürünlerinin çoğunun kalite bakımından dünya standartlarının altında oluşu, bunların zorlukla alıcı bulması demekti. Bunları büyük çapta satın alabilecek tek ülke olarak Almanya kalıyordu. Böylece Türk ziraat istihsalini destekleyen yegane piyasa Almanya'da bulunuyordu. 39. Yulu Tekin Kurat, İkinci Dünya Savaşı'nda Türk-Alman Ticareti, Belleten, cilt 25, sayfa 96-100. Nitekim Alman profesörleri, teknisyenleri ve inşaat firmalarına Türkiye'de iş sahaları bulunuyordu. Almanya, birçok bakımdan Türkiye'nin en doğal ticaret ortağıydı. Gene Kurat'ın sözleriyle görülüyor ki, eğer Türkiye Almanya ile bağlarını koparacak olursa Almanya en iyi müşterisini kaybetmiş olacaktı. 40. A.G.E. Almanya'nın ve Türkiye'nin ekonomik yapıları birbirlerini tamamlar nitelikteydi. 1940-44 yılları arasında İngiltere Türkiye'den hiç pamuk almadı. Buna karşılık Almanya 1942'de 1318 ton, 1943'te 1580 ton ve 1944'te 3325 ton pamuk aldı. Buna ek olarak Almanlar Türk tarım ürünlerine piyasa rayiçlerinin üstünde fiyat ödemeye razıydılar. 41. A.G.E. Bu koşullarda Türkiye'nin seçenekleri azalıyor, dengeli bir ticari politika izlemesi zorlaşıyordu. Almanya ile ticaret, Hitler'in ekonomik işlerdeki sağ kolu Schacht'ın geliştirdiği clearing sistemiyle daha da kolaylaşıyordu. Bu sistemde Türkiye'nin ihtiyaçları için Almanya'da bir fon açılıyor ve bu fon karşılığı Türkiye'ye ham madde veriyordu. Hitler'in ekonomik dahisinin sözleriyle, böylece tarımsal ve diğer ham madde üreten ülkeleri saptamak, ve bunlardan Alman mamul malları karşılığı gıda ve ham madde vermeye hazır olanlarla ilişkiye geçmek gerekiyordu. Bize mal satan yabancı ülkelere siparişlerimizin bedeli onlara açtığımız hesaba Alman parası olarak yatırılmak suretiyle ödeniyordu. Bu parayla Almanya'da istediklerini satın alabiliyorlardı. 42. Hajalmar Saht, Account Settled, sayfa 81. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 23.